Ayrım 11.
Bölünmenin temelinde örgüt anlayışı yatıyor. Doğaldır ki bu örgüt anlayışı arkasında bütün bir iktidara geliş ve iktidarda kalış biçimi saklı bulunuyor. Profesör Şövalye'nin belirttiği gibi Lenin'in Marksist kurama katkısı 4 ayrı açıdan ve 4 başlık altında ele alınabilir. 1. Örgüt anlayışı. 2. Devlet anlayışı ve işçi sınıfı diktatoryası. 3. Kapitalizmin son aşaması olarak emperyalizmin yorumu. 4. Milli sorunun çözümü. Biz ilk iki sorunu aynı başlık altında, öbür iki sorunu da yine bir başlık altında inceleyeceğiz. Soru 85. Lenin nasıl bir parti öngörüyordu? İşçi sınıfı diktatoryası nedir? 1902 yılında yazdığı Ne Yapmalı adlı kitabında örgüt sorununu ele alıyor Lenin. Marx'ın yeterince işlemediği bu konuyu Lenin ele alacak. Proletaryanın tarihi bir görevi var, ancak bu görevini sınıf olarak tek başına yapamaz diyor Lenin. Kitabında tarihte her şey önüne geçilemez yasalar tarafından belirlendiği için bilinçli ögelerin bilinçli ve yöntemli çabaların rolünü önemsiz bulan bu çabaların tarihin nesnel oluşu yüzünden bir zorlama niteliği olacağını ileri süren ekonomist akımı sıkı bir eleştiriden geçirir. Lenin'e göre sosyalist öğretinin kendiliğinden spontane işçi eylemlerinin içinden fışkıracağını ileri sürmek yanlıştır. İşçi sınıfına dışarıdan bilinç verme zorunluluğunu yatsıma, burjuvazinin ekmeğini yağ sürmektir. İşçi sınıfının iktidara gelmesini istememektir kapalı bir biçimde. O zaman kendiliğinden çıkıyor ortaya işçi sınıfının siyasi örgütünün ne gibi özellikleri olması gerektiği. Lenin'e göre kendiliğinden oluşa bağlanmaktan, eylem içinde sosyalist bilincin rolünü küçümsemekten işçi sınıfını örgüt kurtarabilir ancak. Burada sözü edilen partinin liberal partilerle pek ilişkisi yok artık. Bir kere bir kitle partisi görünümünde değil. Görünümünde deyimini kullandık çünkü her parti açık ya da kapalı olarak sınıfların çıkarlarını temsil eder. Lenin'in partisi açıkça bir sınıf partisidir. İşçi sınıfının, proletaryanın partisidir. Ama onun en bilinçli kesimi tarafından yönetilir. Bu parti seçimlerde ağır basmak, söz sahibi olmak için olur olmaz üye sayısını artırmaya kalkmaz. Hatta arada temizlik yapar üyeleri arasında. Bu parti tektir. Çünkü tek gerçek olan Marksist kuramın bir tek temsilcisi, bir tek yürütücüsü olabilir ancak. Profesyonel devrimcilerden kuruludur. Menşeviklerin aksine Lenin parti kuruluşunda özerklik ve federalizm ilkesine karşı merkeziyetçilik ilkesini savunuyor. Buna demokratik merkeziyetçilik diyor. Parti içinde öz eleştiri ve demokrasi var. Bütün kademelerde olaylar ve karar tasarıları tartışılır. Ne var ki azınlık, çoğunluğa, alt örgütler, üst örgütlere mutlak uymak zorundadır. Ama ancak legal çalışma olanağı bulunur bulunmaz bütün örgüt kademeleri seçimle iş başına gelebilecek. Demokratik merkeziyetçilik tam olarak uygulanabilecek. Bu tür partilerin yasalarca yasaklanmış olması daha çok merkeziyetçiliğin ağır basmasına yol açacak. Uzun yıllar illegal çalışmadan gelen alışkanlıklar da sürüp gidecek. Partiye bilimsel sosyalizmi benimseyen aydınlar da girecek. Hatta gereksinim duyuluyor bu gibilere. Bilinci işçi sınıfına daha çabuk verebilmek için. Kendiliğinden bir sınıf olan işçi sınıfını kendisi için bir sınıf haline getirebilmek için, kısacası onun sınıf bilincine varmasını sağlayabilmek için. Yani partiye girebilmek için ille kol emekçisi olmak zorunluluğu yok. Menşevikler parti disiplini yüzünden en değerli devrimci aydınların parti örgütüne katılmak istemeyeceklerini ileri sürünce Lenin'in karşılığı İşçi sınıfı partisinin bireyci eğilim taşıyan bu tür aydınlara ihtiyacı yok oluyor. Öte yandan işçiliğe, uriyerizme de düşmemek gerek. Yani sosyalist eylemi tek başına işçilerin başarıya ulaştıracağını hiç sanmamalı. Toprağa susamış köylülerin işçi sınıfına büyük bir destek olacağını da önemli belirtiyor Lenin. Çarlık Rusyası koşullarından hareket eden Lenin, partinin parlamentarizm batağını saplanmamasını da öneriyor. Sosyal demokratlardan ayrıldığı önemli noktalardan biri de bu. Parlamentodan partinin görüşlerini yansıtmak için yararlanılabilir. Ama iktidarın tek yolu parlamentoda çoğunluğu sağlamak değildir. Yollardan biridir sadece bu. Lenin'in devlet ve işçi sınıfı diktatoryası konusundaki görüşlerine geçmeden önce yukarıda değinilen siyasi örgütün nasıl, hangi yoldan iktidara gelebileceği sorunuyla ilgili görüşüne yer vermemiz gerek. Kuramsal olarak Lenin'e kadar devrim ancak sanayileşmiş, gelişmiş ülkelerde mümkün görülüyordu. İşçi sınıfının nitel ve nicel bakımdan güçlü olduğu ülkelerde gerçekleşecekti devrim. Katuski'ye, Plehanov'a göre tarım ülkelerinde ise önce bir burjuva demokrat devrimi gerekirdi. Onlara göre işçi sınıfı omuz vermeliydi burjuvaziye. Ama kemendin asılan adamı boynundan tutması gibi tutmalıydı burjuvaziye. Onunla bütünleşmemek için sürekli eleştirmeliydi onu. Lenin ve Troçki'ye göre Rusya gibi sanayileşmekte olan bir otokraside olurdu proletarya devrimi. Zincirin en zayıf halkasıydı taşıdığı çelişkilerle o günün Çarlık Rusyası. Ana sorun, Kenan Somer'in bu seride yayınlanan Ekim İhtilali adlı kitabında belirttiği gibi, işçi sınıfının devrimin önderi rolünü oynayıp oynayamayacağı idi. Bu rolü oynayabilmesinin baş koşulu, bilimsel sosyalizmi kavramış sıkı disiplinli bir partinin var olmasıydı. Lenin'e göre yarı feodal büyük toprak mülkiyetinin ezdiği köylü nüfusun ağır basması, örgütlenmiş proletaryanın gücü ve bilinci Rus burjuva devrimine özel bir nitelik kazandırıyordu. Bu özellik burjuva demokratik devriminde proletaryanın öncülüğünü sağlayacaktı. Troçki'nin geliştirdiği ve proletaryanın yardımına dünya proletaryasının koşması gerektiği koşacağı savına dayandırdığı sürekli devrim tezini Lenin, devrim sürecinin burjuva demokratik devrim aşamasında işçi sınıfıyla bütün köylülerin, sosyalist devrim aşamasında proletarya ile yoksul köylüler ve bütün yarı proletar yığınların ittifakına ağırlık verilmesi gerektiğini de katarak tamamlıyor. Öte yandan demokratik devrimde öncülüğü liberal burjuvazinin yapacağı görüşünü savunan menşevikleri eleştiriyor. Birbirine sıkı sıkıya bağlı iki evrede iktidarı kendi örgütü aracılığıyla ele geçiren proletarya acaba iktidara gelince ne yapacak? Bunun karşılığını vermeden önce proletarya ile öz örgütü arasında, özellikle iktidarın kullanılışı sırasında bir bütünleşmenin kolay kolay gerçekleşemediğini, örgütün bürokratlaşarak proletaryadan kopma eğilimi gösterdiğini belirten bol bir siyasi literatüre günümüzde rastlandığına da işaret etmek gerek. Hangi yoldan iktidara gelinirse gelinsin, burjuvazinin kurduğu tüm üst yapı kurumlarını kökünden değiştirmek gerekir bu öğretiye göre. Bunların başında da devlet gelir. Şövalyenin belirttiği gibi sürekli ordusuyla, polisiyle, bürokratlarıyla, tüm özel ve kendine özgü organlarıyla. Lenin'e göre şimdiye kadar bütün ihtilal ve devrimler devlet mekanizmasını güçlendirmeye yaramış. Artık onu kırmanın, dağıtmanın zamanıdır. Sürekli ordunun yerini silahlanmış halk milisi, bürokratların yerini de işçilerle eşit ücret alan ve halk tarafından seçilen memurlar almalı Lenin'e göre. Paris Komünü'nün verdiği örneklerden yararlanmalı bu alanda. Bu yoldan devlet hemen ortadan kalkmayacak ama gün geçtikçe zayıflayacak. Anarşizmden kesin olarak ayrılıyor burada söz konusu ettiğimiz öğreti. Yeni bir toplum düzeninin kurulabilmesi için yine Lenin'e göre toplumun iki evreden geçmesi gerekiyor. Birinci evreden ikinci evreye geçişini sağlayacak olan da işçi sınıfının diktatoryası. Ona göre iki yüzü var proletarya diktatoryasının. İşçi sınıfı ve onun yakın müttefikleri için demokrasi, eski egemen sınıflar ve burjuvazi için diktatorya olacak bu yönetim. İşçi sınıfı adına parti sağlayacak bu diktatoryayı. İşçi köylü ve askerlerden kurulu halk komiteleri, yani Sovyetler, zamanla uygulamada yerini partinin egemenliğine bırakacak. Birinci evrede üretim araçları kolektifleştirilecek. Toplumun bütününün malı haline getirilecek. Fakat malların bölüşümünde eşitsizlik sürecek daha bir süre. Kesin bir süre saptamak olanaksız. Herkes çalışmasına, gücüne, verdiği randımana göre tüketebilecek daha bu dönemde. Onun için de bir denetleyici güce, otoriteye, dolayısıyla da bürokrasiye gereksinim var daha bu dönemde. Düşmanlarını bağışlayamayan proletarya devleti ayaktadır daha. İkinci evrede burjuvazinin izleri yavaş yavaş siliniyor. Burada üretim tekniğiyle üretim ilişkilerinin uzlaşmasından doğan uyumluluğun yarattığı bir bolluk egemen artık. Teknoloji çok daha hızlı gelişecek. İnsan-insan ilişkilerindeki uzlaşmazlık, antagonizma çözülünce insanlar doğaya egemen olma yolunda rahatlıkla ilerleyebilecek. Çelişkiler antagonizma haline gelmeden çözülebilecek bilimsel sosyalizmin ışığında. İnsan kaderine egemen olma yolunda ilerledikçe tüm yabancılaşmalardan kurtulacak. İnsanlar bu dönemde randımanlarına göre değil, ihtiyaçlarına göre istedikleri kadar tüketebilecekler artık. Ne var ki devletin zayıflayarak sönmesi, deperisman ve ortadan kalkması, kapitalizm ile sosyalizm yeryüzünde bir arada yaşadıkça mümkün değil. Bu kapitalizmin tuzağına düşmek olur onlar için. Öte yandan daha sonra gerek Stalin gerek Mao sosyalizm yolunda ilerlenirken uzun bir süre sınıf savaşımının açık ya da sinsi bir biçimde daha da artabileceğini belirtirler. Soru 86. Lenin'in emperyalizm ve milli sorun ile ilgili görüşleri nedir? Lenin, Emperyalizm Kapitalizmin Son Aşaması adlı kitabında emperyalizm konusunu inceliyor. 1902 yılında yayınlanan ve aynı konuyu işleyen İngiliz Hobson'un kitabından Lenin'in esinlendiğini belirtiyor şövalye. Birinci Dünya Savaşı emperyalist bir savaştır. Emperyalizme yol açan iki önemli olay meydana geliyor Marx'tan bu yana. 1. Serbest rekabete dayanan kapitalizm tekelci bir nitelik kazanıyor. 2. İktisadi kapitalizm mali kapitalizme dönüşüyor. Sanayi kapitalizmini denetim altına alan büyük bankalar, tekelci kapitalizmin ürünü tröstler, ham maddeye ve yeni pazarlara gittikçe daha fazla gereksinim duyuyorlar ve bunları sağlamak görevini devlete yüklüyorlar. Devlet, egemen sınıfların aracı bir üst yapı kurumu değil mi Marksistlere göre? Tekelci kapitalizmin isteklerini yerine getirişine şaşmamalı öyleyse. İşte tekelci kapitalizmin isteklerini gerçekleştirmek için sömürgeler ele geçirme dönemi başlıyor böylece. Sömürgeleri paylaşamayınca da emperyalist devletle kendi aralarında kapışıyorlar bu kez. Bu yüzden 1. Dünya Savaşı emperyalist bir savaş Lenin'e göre. Böylece genel olarak milli devletin güçlenme ve genişleme özlemini ifade eden ve siyasi bir olay olarak bilinen emperyalizm sözcüğü yeni bir anlam kazanıyor Lenin'in kaleminde. Kapitalizmin son aşaması, kapitalizmi batışını mezarına yaklaştıran bir aşama, temeli iktisadi olan bir olay emperyalizm Lenin'e göre. Şövalye'nin belirttiğine göre yeni emperyalizm kuramının iki pratik yararı var. Birincisi, emperyalizm kapitalist ekonomili devletlerin sanayileşmemiş ülkeleri boyunduruk altına alması olarak tanımlanınca, Rusya sosyalist olunca emperyalist diye nitelendirilemeyecek. Nitekim, emperyalizm ilk anlamını yitirdiğinden uzun süre Rusya emperyalizmle nitelendirilmedi. Ne var ki Sovyet Rusya-Çin çatışmasına dek sürdü bu. Bugün Çin Rusya'yı sosyal emperyalist olarak nitelendiriyor. Marksizm-Leninizm'e sağlayacağı ikinci pratik yararsa sömürgeleştirmiş ülke halklarını başkaldırmaya çağırması. Asya Afrika halkları Dünya Proletarya İhtilali'nin baş yardımcısı durumuna geliyor böylece. Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin halkları üzerinde büyük bir propaganda gücü kazanılıyor bu yoldan ve ihtilalin odak noktası doğuya doğru kayıyor yavaş yavaş. Sanayileşmiş ülkelerin işçi sınıfı ihtilal yaptıkça sömürge halklarını kurtaracağı gibi sömürge halkları baş kaldırdıkça, milli kurtuluş hareketlerini başlattıkça emperyalist devletler zayıflayacak. Bu yoldan da o devletlerin işçi sınıfına yardım edilmiş olacak. Lenin'in emperyalizm kuramını milli sorun konusunda ileri sürdüklerinden ayıramayız. Lenin de, bu konuyu ayrıca işlemiş olan Stalin de, yukarıda belirttiğimiz gibi ezilmiş, sömürgeleştirilmiş ülke halklarının devrimci potansiyelini Dünya Proletarya İhtilali'nin yardımcısı olarak görüyorlar. objektif sonuçlarıyla emperyalizmi baltalayan her milliyetçi hareket desteklenmelidir diyorlar. Yeni kurulan Sovyet Rusya'nın milli kurtuluş savaşımızı desteklemesinin anlamı bu. Bu konuda kendi aralarında tartışmalar olmamış değil. Bakü Kongresi 1920. Özetleyecek olursak, yabancı boyunduruğunda sömürgeleşmiş tüm halkların kendi kaderlerini saptama ve devlet kurma hakları var. Stalin 1924 yılında Afganistan emirinin İngiltere'ye karşı savaşımını desteklerken, emperyalizmi zayıflatan tüm hareketlerin gerici, feodal ve monarşist olsa bile desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Öte yandan, kendi devletine karşı başlatılmış bir milli kurtuluş hareketini desteklemek zorunda sanayileşmiş ülkelerin proletaryası. Bu durumda sömürge halkı milliyetçi, sanayileşmiş ülkelerin proletaryası ise karşı milliyetçi, milliyetçiliğe karşı bir tutum içinde olmalı kendi çıkarları açısından. De Soto ve Şövalye'nin belirttikleri gibi sömürge ülkelerin halkının proletaryasının tutumunu da iki evre içinde ele almak zorunluluğu var bu konuda ileri sürülenleri kavrayabilmek için. Birinci evrede emperyalizme karşı milli bağımsızlık için savaşılacak. İkinci evrede ise birleşme özgürlüğünden yana olmak gerekiyor. Bu birleşme bir başka milletle olabildiği gibi başka milletler topluluğu ile de olur. Sosyalist topluluğa katılmak için çaba harcanmalı bu kez. Pratikte Sovyetler Birliği'ne katılma oluyor bu doğal olarak. Öğreti gereği enternasyonelci olmak buraya götürüyor. Proletarya enternasyonelciliği hele Stalin'in tek ülkede sosyalizm ilkesinin Troçki'nin sürekli devrim ilkesine kapitalizmin direnci yüzünden üstün gelişinden sonra uzun bir süre sadece Sovyet Rusya'yı sonuna kadar savunmak ve onun sözünden çıkmamak anlamına geliyor. Buna ilk Yugoslavya karşı çıkacak. Lenin'den sonra Sovyet Rusya'daki gelişme daha çok uygulamadan yansıyor bize. Ama Marksizme göre devrimci kuram olmadan devrimci eylem olamayacağına göre yine de siyasi düşünce açısından bir iki önemli noktaya değinmek gerek. Stalin tek bir ülkede sosyalizmin gerçekleşebileceği görüşünü savunuyor ve ağır sanayiye önem vererek Sovyet Rusya'nın güçlü bir örnek olmasını öneriyor. Sosyalizm yolunda ilerlenirken sınıf savaşımı ve kapitalizm ortadan kalkmadıkça da sosyalist devletin süreceği görüşünü savunuyor. Kuruşçev ise Stalin'in sosyalist toplumda sınıf savaşımının süreceği savına karşı devletin artık bütün halkın devleti haline geldiğini iddia ediyor. Devlet artık sönmeye başlıyor bile. Yetkileri yavaş yavaş federe devletlere, sosyal örgütlere doğru kayıyor ona göre. Kuruşçev'den sonra gelenler tutumlarıyla bu görüşe katılmadıklarını gösteriyorlar. Bugün Kuruşçev'den arta kalan, onun ortaya attığı barış içinde bir arada yaşama zorunluluğu konusundaki görüşü. Özellikle bu kitabın ilk basımından sonra Batı'da farklı eğilimli düşünürlerin sürdürdüğü ve kamuoyunun da etkilendiği Sovyet Rusya'da insan hak ve özgürlüklerinin baskı altında tutulduğu savı güç kazanırken, Brejnev döneminin hazırladığı anayasa ilk kez Kuruşçev tarafından ortaya atılan tüm halkın devleti ilkesine dayandırılıyor. Öte yandan bazı Batı Avrupa Komünist Partileri arasında proletarya diktatöryası konusunda başlatılan tartışmaların sonucunda Fransız, İtalyan ve İspanyol Komünist Partilerinin başını çektiği yeni bir akım ortaya çıktı. Batı basını ve kamuoyu tarafından Eurokomünizm, Avrupa Komünizmi adı verilen bu akımın kurucuları Avrupa Komünizmi adını pek benimsemiyorlar. Bu akımın Avrupa Komünizmi adı altında birleştirilmesine karşı çıkılışının nedeni her komünist partisinin kendi ülkesinin tarihsel ve toplumsal özgür koşullarından yola çıkarak siyasetini saptamakta özgür oluşu ve söz konusu partiler arasında kendi toplumlarının içinde bulunduğu koşullardan ve sosyal yapılarından gelen görüş farklarının bulunuşu. Bu görüşün savunucularına göre tek merkezden yönetim tarihe karışmıştır. Sosyalizmin uluslararası düzeyde genel çıkarlarını saptayacak ve gözetecek bir üst yetki söz konusu değildir. Devrimin ne ithal ne de ihraç edilemeyeceği tezi bir kez daha vurgulanmış oluyor böylece. Haziran 1976'da Berlin'de toplanan Komünist Partileri Konferansı'nın sonuç belgesinde de proletarya enternasyonalizminden değil, enternasyonel dayanışmadan söz ediliyor. Ayrıca sosyalist deneyimlerin eleştirilebileceği, yani anti-Sovyetizmin salt olarak anti-komünizm sayılmayacağı görüşü benimseniyor. Toplantıya katılan komünist partilerin tartışmasız birleştikleri nokta, Sovyetler Birliği'nin yumuşama, detan ve barış içinde bir arada yaşamaya dayanan dış politikası. Lenin'e göre Marksizmi sınıf savaşımı öğretisiyle sınırlandırmak, onu burjuvazi tarafından kabul edilebilir bir şeye indirgemek demektir. Sadece sınıf savaşımını tanımayı, proletarya diktatörlüğünü tanımaya vardıran kimse Marksist'tir. Oysa özetlediğimiz görüşün savunucularına göre Leninizm, politik, ekonomik ve kültürel alanda az gelişmiş bir ülkede sosyalizmi gerçekleştirmeyi başaran şaşırtıcı bir iradeyi simgelemektedir. Lenin'in yapıtları yararlanılması gereken değerli bir kaynakçadır. Ne ki Lenin'in saygın yapıtını artık tarihsel ve coğrafyasal bağlama konteksti içinde bir yerleştirmek ve ona göre değerlendirmek gerekir. Yine bu akımın savunucularına göre gelişmiş kapitalist ülkelerin işçi sınıfı mutlak yoksullaşma sürecini geride bırakmış. Avrupa proletaryası oldukça önemli tüketim kapasitesine sahip. Öte yandan ücretlilerin nüfus içinde sayıları artarken işçiler giderek ücretliler içinde azınlık durumuna düşmüşler. Bu süreç içinde beyaz yakalılar, teknokrat, bürokrat takımı ve kültür emekçileri ağırlık kazanmış. Bu yapısal gelişim geleneksel devrim şemasını etkileyecek ister istemez. Öyle olunca partinin görevi sermayenin kurbanı olan bütün tabakalara ortak düşmanlarını tanımak için yardımcı olmak, sermayenin iktidarını yenilgiye uğratabilecek tek güç olan çoğunlukçu toparlanmayı oluşturmak. Emekçi halkı temsil eden iktidarının proletarya diktatörlüğünden daha geniş bir tabana sahip olması gerekiyor. Fransız Komünist Partisi Genel Sekreteri Georges Marchais'e göre proletarya diktatörlüğü gerekliliğini yitirmiştir. Proletarya diktatörlüğü yönetim biçimi olarak demokratik rejimin yok edildiği ya da kurallarının tanınmadığı dönemlere ve ülkelere özgüdür. Ayrıca diktatörlük deyiminin çağrışımı kütleler üzerinde kötü etki yapmaktadır. Parlamenter rejimlerin yerleşmiş olduğu gelişmiş sanayi ülkelerinde kışlık saraya saldırı senaryosunun tekrarlanması düşünülemez. Gerçekçi ve geçerli tek yol seçim yoluyla iktidara gelmektir bu düşünce akımını savunanlara göre. Öte yandan bazı Marksist düşünürler proletarya diktatörlüğünün gerekliliğini savunurlarken yanlış uygulamalara da değiniyorlar. Bunlardan Balibar'a göre devlet aygıtını yıkmaya hemen girişmeksizin burjuva diktatörlüğünün tarihsel temellerini yıkmak olanaksızdır. Emperyalizmin müdahalesinden kurtulmak için uzun savaşımlar vermek gerekecektir. Fransız toplumunun ve genel olarak Batı toplumlarının dünya emperyalist sistemine bağımlılıkları azalmamış, önemli ölçüde artmıştır. Emperyalizmin hala çok büyük gücü, girişim ve önceden düşünebilme yetenekleri vardır. Balibar'a göre bazı sosyalist ülkelerin tarihi proletarya diktatörlüğünün biçimini bozmuş ve değerden düşürmüştür. Parti ile devleti özdeşleştirerek onu proletarya üzerinde diktatörlüğün eş anlamlısı yapmıştır. Bu durumu derinlemesine inceleyerek proletarya diktatörlüğü kavramını yeniden zenginleştirmek, yanlış uygulamalardan arıtmak gerekir. Öte yandan Poliantsas'ta yağmurdan kaçarken doluya tutulmamak için, yani proletarya diktatöryasının günümüzdeki uygulanış biçiminin yarattığı sakıncalardan kaçarken sosyal demokrasi batağına düşmemek için devletin şu ya da bu biçimde teknokratların eline geçmesini önleyebilmek için temsili demokrasi kurumları yanında emekçi halkın yönetime katılmasını sağlayan doğrudan demokrasi kurumlarına da yer verilmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca bu dengenin nasıl kurulacağı üzerinde düşünmeye çağırıyor. Bu görüşün savunucularına göre tek ülkede sosyalizm için üretici güçlerin geliştirilmesi, Sovyetler Birliği'ni bilinen ulusal devletlere benzettiği gibi üst yapının özelliğinin yeterince kavranamaması sosyalizmi sadece bir kalkınma yöntemine dönüştürdü. Sovyetler Birliği'nde üretici güçlerin geliştirmesi için izlenen yöntemler sonucunda üretim araçlarının özel mülkiyetinin yarattığı sakıncalar ortadan kaldırıldığı halde politik eşitliğin tam olarak sağlanamadığından geçmiş üst yapısal kalıntıların yok edilmesi için gerekli ideolojik savaşımın yenilmediğinden yakın oluyor. Soru 87. Mao Zedong'un Marksizme katkısı ne olmuştur? Gerek Mao Zedong, Pinyin Çincesine göre Mao Zedong, ilk biyografisini yazan Amerikalı gazeteci Snow, Red Star Over China, gerek Mao ve Çin ile ilgili çeşitli incelemelerin yazarı Schramm, onun Leninist bir ihtilalci olduğu kadar bir geri bıraktırılmış ülke milliyetçisi olduğunda fikir birliği ediyorlar. Ona göre soyut bir Marksizm olamaz. Somut Marksizm ise milli bir kalıp içine akıtılmış olanıdır. İşte kendi ülke gerçeklerine dönüp bakmadan, onu tanımadan Mao'culuğa öykünenlere Mao'nun yanıtı. Ülkesini iki düşman tehdit ediyor Mao'nun, hem de gözle görülür, elle tutulur biçimde. Biri emperyalizm, öbürü feodalizm. İngiliz, Fransız, Amerikan emperyalizminden kurtulmadan ülkenin kuzeyine Japonlar el koymuş. Merkezi devletin çoktandır adı var, kendi yok. Savaş senyörleri, warlords, sarmış ortalığı. Her bölgede bir general hüküm sürüyor kendi başına. Bir de Komintang var. Adı milliyetçi ama komprador burjuvazisinin denetiminden çıkamıyor bir türlü. Sadece savaş senyörlerine karşı mücadelede başarılı. İşte bu iki düşmana karşı savaşmak gerekiyor. Emperyalizme karşı milli ihtilal, feodalizme karşı da demokratik ihtilal yoluyla. Birincisi daha önemli olmakla birlikte ikisi bir bütünün parçalarını meydana getiriyorlar. Bu iki düşmanı yenmek için ülkenin çoğunluğunu meydana getiren yoksul köylüyü seferber etmek gerek. Feodallere karşı çıkmadan, toprak reformu yapmadan köylüyü yürütmenin olanağı yok besbelli. Köylüyü yürütünce de yürüyüş doğal olarak kırlardan kentlere doğru olacak. Çin'in evrensel stratejisi de aynı doğrultuda. Devrimin dünyanın kırları olan az gelişmiş ülkelerden kentleri olan sanayileşmiş ülkelere doğru gelişeceği görüşü üzerine kurulu. Görüldüğü gibi Çin'de sorun kapitalistlerle proletarya arasındaki antagonizmanın çözümü değil. Kuramsal olarak yine proletaryanın partisi yönetecek tüm savaşları ama dörtlü bir ittifak gerek savaşı yürütebilmek için. İşçiler, köylüler, yabancı sermaye tarafından sömürülen küçük burjuvazi ve yabancı kapitalizmle henüz ilişki kurmamış olan milli burjuvazi. Amaca varmak için iki evreden geçmek gerekiyor. Birinci evre yeni demokrasi, ikinci evre sosyalist proletarya toplumu. Bu ikincide varılmak istenilen toplum düzeninin alt evresi aslında. Yukarıda değindiğimiz dört sınıfın ve partilerinin birliğinden doğuyor yeni demokrasi. Bir partinin, bir sınıfın diktatöryesi değil. Bu ne Mao'ya göre aslında kapitalizmin diktatörlüğü olan bir Batı Avrupa demokrasisi, ne de bir sosyalist demokrasi. Bu evre sosyalist demokrasiye geçişi sağlayacak. Demokrasi oluşu emperyalizme ve feodalizme karşı oluşunda ileri geliyor. Yeni demokrasi partinin ancak asgari minimum programını karşılıyor. Partinin azami maksimum programıyla sosyalizm, daha komünizm söz konusu değil. Sosyalizmin kurulması ancak 1956 yılında mümkün oluyor kendi açıklamalarına göre. Devrimci savaşlar haklı, karşı devrimci savaşlar ise haksızdır, diyor Mao. Savaşı ortadan kaldırmanın tek yolu, haklı savaşı içteki ve dıştaki düşmana karşı sürdürmek ona göre. Bu savaş, partinin yönetiminde verilecek. İktidar tüfeğin namlusunun ucunda ama tüfeklere parti kumanda edecek, yoksa tüfekler partiye değil. 1956 yılından bu yana sürekli devrim tezinin savunucusu Mao, Çin'i çeşitli atılımlar içinde ancak hepsinin başarılı olduğu ileri sürülemez. Başta liberal bir tutum takınılıyor. Herkes düşündüğünü söyleyecek. 100 çiçek açsın, 100 düşünce biçimi boy ölçüşsün deniliyor. Bu dönem kısa bir süre sonra son buluyor. İleriye doğru büyük atılım dönemi başlıyor. halk komünleri kuruluyor. Tarımla sanayi bir arada kuruluyor ve geliştiriliyor. Büyük komünler içinde yaşayanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu deneyden de bir süre sonra dönülüyor. Burada söz konusu olan sürekli devrimin, Troçki'nin sürekli devrim kuramından ayırmak için kesintisiz devrim de diyebiliriz, en önemli uygulaması üzerinde durmak gerekiyor. Partinin 10. kongresinde belirtildiği gibi sosyalizm yolunda ilerledikçe sınıf savaşımı sürüyor. Uzun sürede sürecek. Özellikle üst yapı kurumlarında verilmeli bu savaşım. İşte kültür devriminin anlamı bu. Sovyet Rusya'da revizyonizmin kaynağını meydana getiren bürokrasiye savaşım vermek ve onu yenmek gerekiyor sosyalizm yolunda ilerleyebilmek için. Partiyi, üniversiteyi, sendikaları hatta orduyu arada sarsmak, üst kademelere yerleşmiş olanları kol emekçilerinin yanına yollamak, yeniden bilinçlendirmek gerek. Kültür devriminin sonuçları konusunda bir değer yargısında bulunmak için henüz erken. Ne var ki bürokrasinin sosyalist ülkelerde yönetilenlerle yöneticiler arasında bir farklılaşma yarattığı, zamanla bir sınıf niteliği kazanmaya yöneldiği de bir gerçek. Onun için de Mao'ya göre bürokrasinin egemen olduğu Sovyet Rusya'nın ağzında enteryasyonizm, Çin'i sosyal emperyalizmin bir sömürgesi yapmak isteğinden başka anlama gelmiyor. 10. Kongre raporu. 1893 yılında dünyaya gelen Başkan Mao'nun 1976 yılında ölümünden sonra Dörtlü Çete olarak da adlandırılan ve içlerinde eski Başkan Mao'nun eşinin de bulunduğu Şangay grubunun yönetimden uzaklaştırılmaları ile birlikte kültür devriminde son bulduğu belirtiliyor. Bu yeni bir kültür devriminin başlamayacağı anlamına gelmemeli. Komünist topluma varıncaya kadar sınıf savaşımı sürecek ve çelişkiler gerektiğinde kültür devrimleriyle çözümlenecek. Ne var ki bugün artık politikayı ön plana almayı bırakıp üretimi artırmaya bakmalı. Yeni yöneticilerin bu tutumu ekonomizm olarak nitelendiriliyor. Başka bir deyişle ağırlığın iradecilikten gerekirciliğe kaydırıldığı ileri sürülüyor. Asıl eleştirilen konu Çin Halk Cumhuriyeti'nin dış politikasına yön veren üç dünya teorisi. Bu teori günümüz dünyasını birbirleriyle hem ilişkili hem de çelişkili üç ayrı kesime ayırıyor. ABD ve Sovyetler Birliği, birinci dünyayı, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle dünyanın öbür yanlarındaki gelişmekte olan ülkeler üçüncü dünyayı, bunların dışında kalan Avrupa'nın gelişmiş ülkeleriyle Doğu Avrupa sosyalist ülkeleri dahil Japonya, Kanada ve Avustralya gibi gelişmiş sanayileşmiş ülkeler ise ikinci dünyayı oluştururlar. Birinci dünyayı oluşturan iki süper devlet dünya hegemonyası için yarışmakta. ABD gerilemekte olan Sovyet Rusya ise gelişen, güçlenen bir emperyalist ülke. Üçüncü dünyayı oluşturan ülkeler emperyalist sömürü ve baskı altındalar. Bu ülkelerin büyük bir çoğunluğu siyasal bağımsızlıklarını kazanmış olmakla birlikte ekonomik bakımdan emperyalizme bağımlı. Üçüncü dünya ülkeleri ve halkları emperyalizme, sömürgeciliğe ve hegemonyacılığa karşı savaşım veriyorlar. Bugün bağımsız üçüncü dünya ülkelerinin sayısı 119'dur. İki dünya arasında kalan ülkeler çeşitli ölçülerde süper devletlerden birinin ya da öbürünün denetimi, tehdit ve zorbalığı altındadır. Bu ülkelerin aynı zamanda üçüncü dünya ile emperyalist sömürü ilişkileri var. Öte yandan ikinci dünyanın gelişmiş ülkeleri şu veya bu ölçüde iki süper devletin denetim ve baskısından kurtulmaya çalışıyorlar. Bugün dünya proleter devriminin düşmanları iki süper devlettir. Birinci, ikinci ve üçüncü dünya ülkelerinin işçi sınıflarından oluşan uluslararası proletarya, iki süper devlete karşı dünya birleşik cephesinin önderidir. Üçüncü dünya ülkeleri ve halkları bu birleşik cephenin temel gücüdür. İkinci dünya, iki süper devlete karşı savaşımda kazanılacak bir ara güç durumundadır. İki süper devlet arasındaki çelişkilerden de yararlanmak gerekir. Temel sorun, İki süper gücün ve özellikle de Sovyet sosyalist emperyalizminin tehdidinden ulusal bağımsızlığın korunmasıdır. Arnavutluk Komünist Partisi'nden gelen eleştiriye göre, üç dünya teorisinin savunucularınca üçüncü dünya ülkelerinin halkları Brezilya, Şili, Endonezya, İran gibi faşist diktatörlüklerle yönetilen ülkelere karşı savaşmamalı. Bu teori ezilen halklara ve uluslarla diğer emperyalist güçler arasındaki çelişkiyi görmezlikten geliyor. Emperyalistler arası çelişkileri mutlaklaştırmak ve devrimle karşı devrim arasındaki temel çelişkinin önemsenmeyerek stratejinin merkezi olarak sadece düşman kamplardaki çelişkilerden yararlanmayı öne çıkarmak ana meseleyi unutmak oluyor. Daha güçlüsüne karşı çıkmak için sözde daha zayıf emperyalizmlerle birlik olmak ve bir ülkenin burjuvazisine karşı çıkmak için başka ülkelerdekinden yana olmak, çelişkilerden yararlanmak adı altında anti-Marksist bir tutum. Üç dünya teorisi sadece sosyalizm ile kapitalizm veya emek ile sermaye arasındaki ana çelişkiyi göz ardı etmekte kalmıyor. Ayrıca ezilen halklarla dünya emperyalizmi arasındaki öbür ana çelişkiyi de incelemeyerek bunu sadece iki süper güçle, aslında bunlardan biriyle Sovyet Rusya ile olan çelişkiye indirgiyor. Dünya devrimini stratejik bakış açısından emperyalizmlere daha az veya daha çok tehlikeli diye ayırmak yanlıştır Arnavutluk Komünist Partisi'ne göre. Düşmanımın düşmanı dostumdur ilkesine dayanarak Angola Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi Sovyet Rusya'nın, Küba'nın desteklediği Kurtuluş Örgütü'ne karşı ABD'nin, Güney Afrika'nın ve Batı Avrupa devletlerinin desteklediği örgütlere Çin'in yardımı bu teorinin uygulanmış örneklerinden biri. B. Yine özgürlükçü anarşizm. Soru 83. Herbert Marcuse'nin siyasi düşünceye katkısı nedir? Daha önce Bakunin ve Kropotkin'i özgürlükçü anarşistler olarak tanıtmıştık. Alman Siyasi Düşüncesi adlı kitabında Profesör Delbes de Marcuse için ona dense dense özgürlükçü anarşist denebilir diyor. Çağdaşları onun kurmakta güçlük çektiği açıklamalarında büyük boşluklar bulunan ideal toplumuna değil, karşı çıkma, kontestasyon, başkaldırma çağrılarına kulak veriyorlar daha çok. 1960'ların sonunda başta Paris, Berlin, Roma ve Varşova olmak üzere Avrupa'da başlayan öğrenci başkaldırmalarında Amerikan üniversitelerindeki Vietnam Savaşı'na ve ırk ayrımına karşı çıkışta Herbert Marcuse'nin etkisi büyük. 1968 öğrenci olaylarına kadar felsefeyle ilgilenen çevrelerin dışında adı pek duyulmamış. 1968 olaylarının başlamasıyla birlikte Herbert Marcuse'nin adı günlük olaylara karışıyor. Öğrencilerin taşıdığı pankartlarda ve duvar yazılarında 3 M'den söz ediliyor. Marx, Mao, Marcuse. 1898'de Berlin'de doğan Marcuse bugün Amerikan yurttaşı. 1933'te nasyonel sosyalizmin iktidara gelişiyle ülkesinden ayrılıyor. Columbia, Harvard üniversitelerinde ders veriyor. Günümüzde Kaliforniya'da San Diego Üniversitesi'nde felsefe profesörü. En önemli yapıtları Sovyet Marksizmi, Eros ve Uygarlık, Tek Boyutlu İnsan. Yapıtları iki yönlü. Modern toplumların güçlü bir eleştirisi ve günümüz toplumunun eleştirisine oranla güçsüz kalan yeni bir toplum düzenini arayış. Toplumsal eleştirisi Marx-Freud birleşimine, sentezine dayanıyor. Her toplumda insanların içgüdüleriyle, salt özgürlük istekleriyle sosyal baskılar arasında sürekli bir çatışma var. Bu sosyal baskılar, çalışma zorunluluğu, cinsel isteklerin bastırılması, her türlü sıkı düzen, disiplin biçiminde çıkıyor su yüzüne. Freud'a göre bu uygarlığın yarattığı tedirginlik, insanlığın durumunun kendine özgü bir özelliği. Benliğimizde mutluluk isteğiyle mutluluğa susamışlık, üst benlik arasında sürekli bir çatışma var. Üst benlik bireyde toplumun baskıcı gücünü simgeliyor. Freud'un psikanaliz yöntemi aslında bize mutlu kılmayı değil, bilinçli kılmayı amaçlıyor. Freud'un amacı içgüdülerimizi baskı altına alma yerine onları kınamak, yenilgiye uğratarak aşmak. Freud'a göre tam mutluluk olanaksız bir sosyal yaratık olan insan için mutluluk uygarlığın uzlaşabileceği bir değer değil. Ama Marcuse Freud gibi karamsar değil. Bu karamsarlığı aşmak, iyimserliğe dönüştürmek için Marx'tan yararlanmaya çalışıyor. Onun yabancılaşma, sömürü, emeğin mala dönüşümü görüşlerinden yararlanıyor. Marcuse'e göre geleneksel toplumlarda iktidarın bireyi baskı altında tutmasını normal karşılamak gerek. Uzun çalışma saatlerini dayatmak, tüketimi sınırlamak, cinsel ilişkileri kontrol altında tutmak, hırsızları cezalandırmak için hep baskıya gereksinim var. Bu toplumlarda baskı işlevseldir, fonksiyoneldir. Ama üretimin büyük bir hızla arttığı günümüzün bolluk toplumunda insan kısa süre çalışarak sosyal baskılardan kurtulmuş olarak bütün gereksinimlerini karşılayabilir. Artık baskı işlevsel değildir, bir üst baskıya dönüşmüştür. Oysa günümüzün sanayi toplumu Marcuse'e göre totaliter bir toplumdur. Üretimin amaç olduğu bu toplumda çok boyutlu bir yaratık olan insanoğlu tek boyutluluğa indirgenmiş. Kar ekonomisi reklam yoluyla insanlara gereksiz tüketime yöneltmiş ve tüketim toplumunun tutsağı yapmış. Böylece çok boyutlu insanın baş kaldırma güdüsünü yavaş yavaş o fark etmeden yok etmiş. Basın, radyo, televizyon insanı ekonominin buyruğuna sokmuş, üretim için seferber etmiş, baş kaldırma gücünü yok etmiş. Siyasi planda Amerika'da olduğu gibi partiler toplumun temel yönünü tartışma konusu yapmaz olmuşlar. Sendikalar kurulu düzenin en güvenilir savunucuları durumuna gelmişler. Sosyal planda yüksek ücret alan işçiler daha fazla tüketme yarışında borçlandırılarak kurulu düzenin suç ortakları olmuşlar. Tüketim toplumunun gereklerine ayak uydurarak burjuvalaşmışlar. Tek eleştiri gücü bu bolluk toplumundan yararlanmayan, bu topluma ayak uyduramayan kenarda kalmışlardı. Kenara itilmişlerde bulunabilir ve gerçekten onlar bu toplumu değiştirme amacını sürdürmekteler. Bunlar işsizler, yeni göç etmiş işçiler, farklı ırklardan gelen azınlıklar ve henüz üretim tüketim ilişkisinin yarattığı devreye girmemiş öğrencilerdir. Şimdi anlaşılıyor kendilerini devrimin önderi gibi gören öğrencilerin Marcuse'yi bu denli yüceltmelerinin nedeni. Ayrıca bu düzenin değişmesi için şiddete başvurulmasını kınamıyor Marcuse, tersine. Marcuse'nin Marx'tan ayrıldığını görüyoruz. Marx, proleterleşmenin giderek artacağını ve sömürülen, ezilen bu sınıfın bilinçlenmesinin devrime yol açacağını söylüyordu. Marcuse'e göre sanayileşmiş bolluk toplumları kendi içinde eritiyor, kendi düzeniyle bütünleştiriyor proletaryayı. Tüketim özlemi, yüksek ücretler ve mass medyalar, basın, radyo, televizyon sağlıyor bu süreci. Bu toplumlarda baskı doğrudan ve dışarıdan gelmiyor artık. Baskı daha çok insanların kendi kendilerine uyguladıkları ve sözüne ettiğimiz etkenlerin yarattığı bir otodisiplin sonucu oluyor. Otodisiplinin baskıcı ve yabancılaştırıcı sonuçlarını göremiyorlar bu tür toplumlarda yaşayanlar. Bu sadece Batı toplumlarına özgü bir durum değil. Sovyet toplumunda da ekonomik amaçların önceliği ve insanların bu amaç için seferber edilişi aynı sonucu doğuruyor. Amerikan sistemiyle benzerliği var Sovyet sisteminin. Merkezden yönetim ve bürokratlaşma propagandanın da yardımıyla aynı sonuçları doğuruyor. Siyasi totalitarizm orada da ekonomik totalitarizme yol açmış. Kapitalizme de komünizme de aynı güçle karşı koymak ve savaşmak gerek. Estetik ve biyolojik değerlerin yüceltildiği bir toplum düzeni amaçlıyor Marcuse. Ama günümüzün sanayileşmiş toplumlarını eleştirirken ki gücü yok. Geleceğin toplumunu kurarken özgür, güzel, aydınlık, cinsel içgüdülerin bastırılmadığı, herkesin yeteneğine göre özgürce çalışacağı, çalışmanın bir oyun durumuna geldiği bir toplum düzeni özlüyor. Devletin baskıcı görevine gerek olmayan bir toplum düzeni. Bu toplum düzenine varabilmek için şiddete başvurmaktan kaçınmamalı. Ne ki Marx'ın söylediğinin aksine ihtilali etkin militan azınlıklar yapacak. İşsizler, lumpenler, ABD'de zenciler, aydınlar, özellikle de gençlerin işi bu. Başta bir diktatörye gerekiyor geçiş dönemini sağlamak, baskıcı düzeni yıkmak için. Sonra devlete gerek duyulmayan özgürlükçü topluma geçilecek. Özgürlükçü bir anarşizm Marcuse'nin savunduğu, geleceğin toplumunda düzenin nasıl sağlanacağı, üretim ve insan ilişkilerinin hangi yöntemle düzenleneceği, bütün bu tür düşünürlerde olduğu gibi bir soru işareti olarak kalıyor. Öte yandan da kala kala insanın özünde iyi olduğu, baskıcı toplum tarafından yozlaştırıldığı savı kalıyor ortada. Tıpkı Rousseau'da, Fourier'de olduğu gibi. Bu yanıyla da ütopyacı. Onun içindeki Marxçılar da, Freudcular da Herbert Marcuse'in düşüncelerine karşı çıkıyorlar, onu yatsıyorlar.